Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün Altınoluk Dergisi'nin 2016 Ağustos sayısından bir mülakatı paylaşacağız ki daha önceki programlarımızda geçen aylarda bu mülakatın ilk bölümlerini paylaşmıştık sizinle ve bir başka bölümünü bugün sizinle paylaşmaya çalışacağız. Evet, Tahsin Yatman amcayla Manevi Yolda En Büyük Tehlike Benlik başlıklı mülakatın ikinci bölümünü paylaşıyoruz. Hemen ekleyelim, bu mülakatı gerçekleştiren Selman Tan. Adana'dan döndükten sonra Sami Efendi ile yaşadığınız başka hatıralar var mı? Bandırma'ya geldikten sonra 1,5 yıl kadar Gemlik civarında ağaçlandırma sahası çalışması yaptık. Efendi baba Bursa'ya sık sık gelir, her gelişinde görüşürdük. Bir gün iki araba Bursa'ya doğru gidiyoruz. Efendi baba öndeki arabada, biz de Bursalı kitapçı Hakkılar'la arka arabadayız. Gemlik yokuşundan aşağı inerken seslendim. Şu kadar zamandır buradayım, bir tane ihvan kardeşim yok. Ya burada kardeşlerim olsun ya da ben Gemlik'ten gideyim efendim. Eğer bana bir arkadaş gelecekse arabadan şöyle denize doğru bir nazar etseniz dedim. İki araba arka arkaya yokuştan aşağı iniyor. Sami Efendi öndeki arabanın arka koltuğunda oturuyor. Bir baktım başını denize doğru tamamen çevirdi. Arkadaşlara bugünden sonra Gemlik'te yalnız değilim haberiniz olsun dedim. Daha o gün akşam namazından sonra cemaatten iki kişi yanıma gelip sizinle bir şey görüşmek istiyoruz dediler. Ben ne görüşeceklerini bildiğim için şimdiye kadar niye söylemediniz? Bak uzun zamandır aynı camide cemaat arkadaşıyız diye nazlandım. Camiden lojmana kadar 1 kilometrelik yol boyunca hem ağladım hem güldüm. Efendi babanın tasarrufunu daha o gün bitmeden görmüştüm. Ertesi gün tekrar müracaat ettiler ve kahvehanede sizinle biraz oturalım mı dediler. Olur dedim. Orada bana sen necisin, nurcu musun, tarikatçı mısın diye sordular. Herhangi bir şey söylemeden kendilerine 15 gün boyunca Allah sevgisinden, peygamber sevgisinden, İslam'ı güzel yaşamaktan dilim döndüğünce anlattım. 15 günün sonunda onlara içinizde her gün düzenli olarak Rabbine tevbe eden, düzenli olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife getiren, düzenli olarak Rabbini zikreden var mı dedim. Olumlu cevap veren çıkmadı. Ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde bizden bunları yapmamız isteniyor. Siz yapmak istemez misiniz dedim. İsteriz diye cevap verdiler. Ben de bunun üzerine, kardeşler, işte bunları yapmak, Rabbimizle bağ kurmanın adı tarikattır, tasavvuftur dedim. 15-20 kişi varlardı. O zaman arzu edenler istihare yapsınlar dedim. İstihareler yapıldı, çok güzel şeyler görenler oldu. Kısa bir süre sonra Efendi Baba Bursa'ya gelince bu kardeşleri götürdüm. Efendi Baba hiçbir şey sormadan, istihare de istemeden 8 tanesine ders verdi. Sonra ikinci sefere yeni gidenler oldu ve elhamdülillah orada bir maneviyat aşısı yapılmış oldu. Bir gün Musa Efendi'nin Bursa Çekirge'deki evine saat 7'de çağrıldım. İçeri girince hizmet eden kardeş Efendi Baba'nın oturduğu odanın kapısını açarak beni itiverdi. İçeride Sami Efendi Hazretleri, Musa Efendi ve bir başka zat daha vardı. Efendi Baba eliyle Musa Efendi'nin yanını gösterdi. Oraya oturdum. Ben sohbet olacak zannediyorum fakat 45 dakika kadar sükût edildi. Herkes başını eğmiş oturuyordu. Meğer sükût sohbeti oluyormuş. Sami Efendi, Musa Efendileri böyle yetiştirmiş. Medine'de Mevlana Ziyaeddin Efendi ile de böyle sohbetleri olurmuş. Efendim, Sami Efendi Hazretleri ile hac yolculuğunuz oldu mu? 1965 yılıydı. Üç arkadaş Efendi Baba'yı Erenköy'deki evinde ziyarete gitmiştik. Oturur oturmaz göz göze gelince bana İnşallah bu sene hacca gideceksin değil mi dedim. Ne maddi ne manevi vallahi aklımdan bile geçirmemişim. Bir hafta sonra tekrar ziyaretine geldiğim zaman, muamelelere başladık mı Allah kolaylık lütfeder, Allah sebeplerini halkeder, zahmetsizce olur dedi. Hacıların yarısı uğurlanmış vaziyette. Belki 3-5 günlük zaman kalmış. Benim müracaat edip umum müdürlükten izin almam 1 ay zaman alır. Şaşkın vaziyette dışarı çıktım. Dışarıda Ömer Kirazoğlu abiyle karşılaştım. Bana 2 haftadır meczup gibi dolaşıyorsun, derdin nedir diye sordu. Anlatınca, senin umum müdürün benim sınıf arkadaşım, aynı zamanda hemşerim. Bugün Ankara'ya gidiyorum, sen 3 gün sonra Ankara'yı ara, iznini al dedi. Hemen pasaport dairesine gittim, memur izin kağıdını ver dedi. İzin kağıdım gelecek dedim. Memur güldü. Öyle şey olur mu, sen nereye gideceksin diye sordu. Hacca gideceğimi söyledim. Pasaportu verdi ama üzerine mühürlü, imzalı şöyle bir not düşmüş. Hac süresi zarfınca Suudi Arabistan için muteber değildir. Allahu Ekber. Pasaportum var ama Suudi Arabistan'a çıkışım engelli. Fakat ben Allah'ın izniyle gideceğimi biliyorum. Pasaportum tamammış gibi diğer işlemlerimi bitirdim. 56 kişilik teyyarede tek kişilik yer kalmış. O bileti aldım. Gümrük ve uçuş işlemi Adana'dan olacağı için oraya gittim. Havaalanında uçuş işlemleri yapılacağı sırada baktık ki itibarlı biri benim biletimi iptal ettirip kendisinin biletini tasdik ettirmiş. Bu sefer olurdu olmazdı tartışması başladı. Uçak kalkamadı bekliyor. Ben çekildim kenara kendi kendime. Benim yüzümden üstadım uçağa binemiyor. Uçak kalkmıyor. Ben yerimden hakkımdan feragat edeyim dedim. Gümrük memuruna bunu söyleyince bana efendi babayı göstererek bu zat kimdir bana söyler misin dedim. Ben de o zat benim anamdır, babamdır, hocamdır, mürşidimdir, her şeyimdir dedim. Pasaportuma baktıktan sonra bu sefer o da güldü ve pasaportunda ne yazdığının farkında mısın? Sen zaten bu uçağa binemezsin ki dedi. Kardeşim sen ne dersen de. Ben bu yola çıktım. Sen yapsan da gideceğim, yapmasan da gideceğim dedim. Adam bir müddet düşündükten sonra ben senin bu işini yapmazsam Allah bana gazap eder dedi. Hac süresi zarfında Suudi Arabistan'a ve diğer dünya devletlerine girebilir mührünü vurdu. Yolcular tayyareye geçerken kapının önünde durdum. Efendi baba herhalde ben garip kaldığım için adeti olmadığı halde 2 elini birden uzattı, ellerini öptüm. Bana hiç merak etme, yarın ikindi namazından sonra Altınoluk'ta buluşacağız inşallah dedim. 10 metre gittikten sonra döndü bana, elini salladı. Dünyalar benim oldu. O gece havalimanında beklemeye başladım. Ertesi sabah uçağında 1 kişilik yer açılmış. Bindim ve ikindi namazına Altınoluk'un altındaydım. Tavaf yapılırken 8-10 kardeş kol kola girer, efendi babayı içeri alır, tavaf öyle yapılırdı. Baktım Nijeryalı bir grup öyle geliyorlar ki bunlar bana çarpsa kendileri zarar görür diye düşünüyorum. Yani öyle bir duygudayım. Halbuki kuş kadar adamım. O sırada efendi baba benim kolumdan tuttu ve kendisinin yanına dairenin içine çekti. O zaman tavaf mahallinde mermer yok, yürüdüğümüz yerde çakıl taşları, buğday taneleri, iğneler var. Çıplak ayakta bastığın zaman beynin oynuyor. Baktım, efendi baba yere eğildi, onları toplamaya başladı. Anladım ki benim vazifem bu. Yere eğildim ve onları toplamaya başladım. Ben eğilince efendi baba kalktı. Benim o günkü tavafım ördek yürüyüşüydü. Elhamdülillah. Birlikte güzel bir haç nasip oldu. Size yaşadığım değişik bir haç hatırasını da anlatayım. Arabayla hacca gittiğimiz bir sene Kabe'nin karşısında oturuyoruz. Saç sakal karışık bir zat gelip bize buzlu zemzem ikram etti. Sonra benim ismim Muhammed Zemzemi'ye, sizde bana ait bir mektup var dedi. Benim böyle bir mektuptan haberim yok. etrafa bakınırken Bursalı bir kardeşimiz Sami Efendi üstadımız bana bir mektup verdi dedi ve cebinden çıkardı. Baktık üstünde Muhammed Zemzemi yazıyor. Getiren kardeş de kime vereceğini bilmiyormuş. O zat mektubunu aldı ve cevabi mektubunu elimize verdi. Bunu götürüp gidersiniz dedi. Gelen mektubu okumadan cevabını yazmış. Biz de emaneti götürüp teslim ettik. Maneviyat aleminde anlamadığımız sırlar vardır. Geçtiğimiz yıllarda haccı yaptıktan sonra otele gelince düştüm. Kalça kemiğim kırıldı. Arafat'tan inerken Osman Efendi'nin arabasında birlikte inmiştik. Kendisi bunların hepsinde hikmetler var buyurdu. Evliliğiniz de Sami Efendi'nin izniyle mi oldu? Anacığım 3 çocukla kalmış. Beni evlendirmek istiyor ama ben de evleneceğim hanım belki onu üzer endişesiyle acele etmiyordum. Bu arada Efendi Baba birkaç defa sordu ve sabredelim buyurdu. 30 yaşına geldiğimde yine bir ziyarette Efendi Baba validen ne diyor dedi. Efendim iyice sertleşti dedim. Bir müddet sükut etti sonra Cenab-ı Hak levh-i mahfuzda kimi yazmışsa o olacak. Vakit saat gelmeden de olmuyor. Madem ki çok ısrar ediyor, Allah sebebini tezde ve hayırlısıyla halk etsin dedi. Ertesi sabah Bandırma'ya gelir gelmez anam ben birini gördüm beğendim dedi. Tamam anacığım isteyelim dedim. Görmeyecek misin dedi. Anacığım ben gördüm say dedim. Çünkü efendi babam hem tezden hem de hayırlısı olsun demiş. 15 gün içinde evlendim. Babam ben 9 yaşındayken öldü. Aradan seneler geçti babamın hali bana dert oldu. Acaba ne durumdadır diye merak ediyorum. Bir gece bir kabrin başındayım. Babam kabrin içinde yatıyor. Babacığım sen bana bir tokat atmadın. Ben sana doyamadım. Bana niye cevap vermiyorsun deyip sarılıp öpüyorum ama kıpırtı yok. Derdim daha da büyüdü. Aradan bir ay geçti. Bu müddet içinde bütün okuduklarımı, verdiğim sadakaları, yaptığım iyilikleri hep onun ruhuna gönderdim. Kardeşler hayır ve hasenatlarında peder ve validelerini veya yakınlarını niyetlerine alırlarsa, sevaptan onlar istifade ettiği gibi kendileri de istifade ederler. Yine bir gece aynı kabristanda aynı kabrin başına gittim. Fakat bu sefer babam bembeyaz iskelet vaziyetinde. Ben yanına girince doğruldu ve 3 defa Allah senden razı olsun. Allah Sami Efendi Hazretlerinden razı olsun dedi. Babam efendi babayı tanımaz. Peki bu nasıl oldu? Yine bir ay sonra aynı kabrin başındayım. Bu sefer babam giyinip kuşanmış vaziyette. Elinde baston yürüyerek yanıma geldi ve neşeli bir halde gülümseyerek benimle konuştu. Ayan beyan yaşadığım şeydir bu. Mürşid-i Kamil'in evladının anasına, babasına faydası olur da kendisine olmaz mı? Allah'ın izniyle olacak inşallah. Siz anlattıklarımdan enaniyet gördüklerinizi, uygun olmayanları bırakırsınız, olur mu kardeşim? Benlikten korkarım. Bunları da muhabbete vesile olması için, üstadımızın büyüklüğünü ifade etmek için anlatıyorum. Bizim yolumuzda ayağa kayanlar hep benlikten kaymıştır. 1982 yılında Medine'deydik. Efendi baba torunu Mahmut Bey'e, Tahsin'i çağırın onunla özel olarak görüşeceğim demiş. Endişelenmiştim. Hasta yatağındaydı. Fakire bundan sonra Musa Efendi ile görüşeceksiniz demiştir. Daha sonra büyüklerimizin yönlendirmesiyle Balıkesir'e yerleştik. Fakire Balıkesir ihvanıyla ilgilenme vazifesini verdiler. İnşallah vazifemizi hakkıyla yerine getirmişizdir. Musa Efendimiz'i de o yetiştirdi. Osman Efendi'yi de o yetiştirdi. O yüzden aynı hastalar belki fazlasıyla bu üstadlarda da mevcuttur. Allah Osman Efendi'ye hayırlı ömür versin, yardımcısı olsun. Efendim son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Eskiden mürit azdı. o yüzden hususi olarak ilgilenilirdi. Efendi Baba 3 ihvan için Samsun'a gitmişti o zamanlar. Şimdi elhamdülillah müriden çoğaldığı için kimseyle tek tek ilgilenme imkanı olmuyor. Gayret herkesin kendine düşüyor. Hepimiz geldik, gideceğiz. Çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bazı kardeşlerimizin nerelerden gelip de hangi noktaya düştüklerini gördük. Allah muhafaza buyursun. Rabbimiz bizi peygamberine gerçek ümmet eylesin. Mürşitlerimize layık mürit eylesin. Son nefeste her birimizi imandan, Kur'an'dan ayırmasın. Son nefes. Allah akıbetlerimize hayretsin. Allah diye diye canımız çıksın. Lillahi Teala'l Fatiha. Kıymetli dinleyenlerimiz, Tahsin Yatman amcayla manevi yolda en büyük tehlike benlik başlıklı mülakatın ikinci bölümünü paylaştık. Bugün mülakatı Selman Tan gerçekleştirmişti. Bu mülakatın ilk bölümünü geçen ay sizinle paylaşmış ve ikinci bölümünü paylaşacağımızı söylemiştik ve bugün de bunu gerçekleştirmiş olduk. Ve son olarak değerli dinleyenler, Cafer Durmuş'un kaleme aldığı Hazreti İbrahim ve Öncü Nesiller duası başlıklı yazısını sunacağız. İnsanlığa önder ve örnek olacak nesiller yetiştirmeye harcanan emek, yatırımların en kıymetlisidir. Ve bu konuda dertli olmak, dertlerin en değerlisidir. Kur'an-ı Kerim'de bunu dava edinenlerin başında Hazreti İbrahim zikrediliyor. Onunla ilgili cümlelere baktığımızda çok vefakar İbrahim övgüsü var. Resulullah'tan başka sadece onun hakkında üsve-i hasene buyurulduğunu görüyoruz. Neden diye baktığımızda Hazreti Hacer'le İsmail'i bugünkü Kabe'nin civarına yerleştirdiği zaman "Ey Rabbimiz, ey sahibimiz, namazı dosdoğru kılmaları için neslimizden bir kısmını senin Beyt-i Harem'inin yani Kabe'nin yanında ziraat yapılmayan bir vadiye yerleştirdim" diye dua etmesi bize cevap oluyor. Demek ki o ehli salat olmayı her şeyin üstünde tutuyor. Bir takım kelimelerle sınanıp da onları tam olarak yerine getirdikten sonra Allah katından "seni insanlara önder yapacağım" müjdesini alınca "soyumdan da önderler yap" niyazında bulunuyor. Ve "Rabbim bana hikmet ver, beni iyiler arasına kat, sonradan gelecekler için de iyilikle anılmayı nasip eyle" diye dua ediyor. Burada öncelikle şunu teslim etmek lazım. İbrahim Aleyhisselam'ın ayetlerde yumuşak huylu ve pek sabırlı diye övülmesi, vefakarlığının vurgulanması, hakkında üsve-i hasene buyurulması, halil yani dost sıfatıyla nitelendirilmesi bazı hikmetlere mebnidir. Çünkü o aile fertleri başta olmak üzere müminlerin hayatı namaz ekseninde şekillensin istiyor. Ve böylelikle fuhşiyat ve münkerden alıkoyan bu mihver ibadete sıkıca tutunanların muamelatının da müstakim olacağına işaret etmiş oluyor. İbrahim Aleyhisselam'ın sonraki ayetlerde zikredilen dua ve yakarışlarından şunu öğreniyoruz ki, mümin ufuklu olmak durumundadır. Yani bugünkü kuşakların kurtuluşu için çalışıyor olmak, onun hızını kesmemeli, yarınlar için dua etmeli ve altyapı hazırlamalıdır. Bir Müslüman sadece şahsi mükellefiyetlerini yerine getirmekle kamil manada mümin olamaz. Müslümanlık, cemiyet hayatındaki sorumlulukların ifasıyla gerçek manasını bulur. Yukarıda İbrahim Aleyhisselam'ın bir takım kelimelerle sınanıp da onları tam olarak yerine getirdikten sonra "ben seni insanlara önder yapacağım" müjdesine nail olduğunu belirtmiştik. Bu sınav elbette ona mahsus değildir. Sizden önce gelip geçenlerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Buyruğu gereğince bizler de mal, can ve evladımız vesilesiyle imtihan olunmaktayız. Buna göre kişinin gelecek kuşaklara örnek ve önder olabilmesi, imtihan şuurundaki ihlası kadar geniş ve uzun soluklu olacaktır denebilir. Başka bir ifadeyle insan, sınandığı alanlardaki samimiyeti nispetinde nebevi ufuktan geleceğe bakabilir ve istikbale yönelik çalışmalarını ikmal eden dualar, tesbih taneleri gibi dilinden süzülebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Taif'te yaptığı gibi, kendisine cefa edenlere, onların neslinden yalnız Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan muvahhid bir neslin gelmesini ümit ederim diyecek bir gönül genişliğine sahip olabilir. İkinci olarak şu inancımızı vurgulamak isteriz. İbrahim aleyhisselamın yüreğinde çağdaşlarının irşadıyla gelecek kuşakların kurtarılması kaygısı hiçbir zaman ayrı yer tutmamıştır. O, soyumdan da önderler yap diye dua ederken de, sonraki gelecekler için de iyilikle anılmak nasip eyle derken de daima İslam güneşinin parıldaması için çırpınmıştır. Şimdi düşünün, öyle insanlar var ki sadece nefsinin isteklerini yerine getirmeye odaklanıyor. Evladının istikbalini, ebedi kurtuluşunu düşünmekten bile aciz. Öylesi var ki aile fertleriyle birlikte akrabasını, mahallesini, memleketin evladını dert ediniyor. Ender bulunan rehber insanlarsa bütün insanları kendine zimmetli bilerek yüreğini insanlığın derdine açanlardır. Bizim zamanımızdaki kuşaklardan hiç kimse İslam'dan habersiz kalmasın, gelecek kuşaklar için de şu türden tedbirler almalıyız diyebilenlerdir. İşte nebevi yolda yürüyenler onlardır. Müslümanlar böyle diyebilenlere özenmeli, adımlarını böylesi peygamber varislerinin yürüyüşüne denk düşürmeye çalışmalıdır. İstimrar yani süreklilik duygusu insanda fıtridir. Herkes adını, mesleğini, inancını, davasını geleceğe taşımak ister. Ancak bunlar içinde en mukaddes olanı inancı, davayı devam ettirme duygusudur. Buysa zürriyetimden salih insanlar yetişsin temennisiyle başlayarak genişleyen bir ufka sahip olmayı gerektirir. Burada ancak köklü bir temele dayanan projelerin başarılı olabileceğini ve ciddi bir gelecek tasavvuru bulunan çalışmaların uzun ömürlü olabileceğini not etmek durumundayız. Tabidir ki bütün bunların hayır dualarla beslenmesi, muvaffakiyetin Allah'tan bilinmesi lazım. Velhasıl Kur'an-ı Kerim müminlere aynı şifa ve rahmettir. Okudukça kendini onlara açar. Yeter ki biz önümüze getirilen güzel örnekleri anlamaya gayret edelim ve kabınca hissedar olmaya bakalım. Evet, Cafer Durmuş'un kaleme aldığı Hazreti İbrahim ve Öncü Nesiller duası başlıktı. Yazısını paylaştık. Son olarak değerli dinleyenler programımızda. Bugün Altınoluk Dergisi'nin 2016 Ağustos sayısından aktardık yazılarımızı ve programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.